bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Atatürk'ten sonra bugünlere nasıl geldik? Cüneyt Arcayürek. Detay Yayıncılık. 1. baskı. İstanbul Şubat 2008. Bu kitap 368 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Aralık 2008'dir. Okuyan Deniz Evren. Elinizdeki bu kitap. Atatürk'ten sonra bugünlere nasıl geldik başlıklı bu kitap, Atatürk'ün ölümünden sonra gelip geçen bütün iktidarların din ve dincilere verdikleri ödünleri, karşı devrim hareketlerini olanca çıplaklığı ve ayrıntılarıyla anlatıyor. Atatürk'ten sonra bugünlere nasıl geldik başlıklı bu kitap, gericilik hareketlerinin ve Atatürk devrimlerinden sapmaların 1946'dan başlayarak nasıl gelişip serpildiğini ve bugün dinci bir devletin temellerini atma sürecine girişimizin hazin öyküsünü yansıtıyor. 1946'dan 2007'lere gelinceye kadar geçen 61 yılda gelip geçen iktidarların dine ve dincilere verdikleri ödünlerle ve Atatürk devrimlerinden sapmalarla dinci bir devletin temellerini atan AKP'ye hedeflerine ulaşma olanakları sağlandığını anlatıyor bu kitap. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra gelen İsmet İnönü önderliğindeki CHP iktidarlarında dine ve dincilere verilen ödünler, Atatürk devrimlerinden sapmalarla başlayan geriye dönüş, asıl adıyla karşı devrim hareketlerinin 1950'de tek başına 10 yıl süreyle iktidara gelen Celal Bayar, Adnan Menderes ikilisinin önderliğindeki dönemde de olanca hızıyla sürdüğünü anlatıyor bu kitap. Bu kitap 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonraki dönemlerde 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonraki Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in iktidarlarında karşı devrimi besleyen hareketlerin eylemlerin hız kesmediğini ve 2002 yılındaki genel seçimlere kadar iktidarda olan Bülent Ecevit Başbakanlığındaki üçlü iktidar döneminde sosyal, ekonomik ve siyasal çalkantılar sonucu AKP'nin tek başına iktidara gelişini anlatıyor. Atatürk'ten sonra gelip geçen iktidarların din ve dincilere, son yıllarda devlet içinde devlete dönüşerek gelişen ve pekişen tarikatçılığa verdikleri ödünler sayesinde bugünlere gelen karşı devrimin öyküsüdür bu kitap. Ön söz, son söz. Atatürk'le doğdum, Atatürk'le yaşadım, Atatürk'le öleceğim. Cüneyt Arcayürek, 9 Ocak 2008. Kitapla ilgili not. Şeriat rejimlerine bağlı tüm İslamcı devletlerden Türkiye'yi ayıran ve AB üyeliğine getiren tarihsel ve güncel olayın adı Kemalist devrimdir. Ne var ki bugün Batı, en başta ABD, ılımlı İslam devleti modelini Türkiye için öngörmekte ve telaffuz etmekten de çekinmemektedir. Batı'ya karşı batıcılık daha gerçekçi yaklaşımla çağdaşlaşma şiarı Türkiye'nin kuruluşunda temel ilke olmuştu. Şimdi dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş bulunuyoruz. AKP iktidarının ılımlı İslam rejimi yolunda adım adım ama hızla yürüyüşü, Batı'nın Müslüman coğrafyasındaki en büyük gücü ABD tarafından destekleniyor. Sandıkta seçmenin yarısına yakını da AKP'ye güç vermiştir. Bu tablo, olaya görünüşte demokratik bir manzara kazandırmaktadır. AKP'nin yöneticileri de kararlıdırlar. Çok partili rejimde öngörülmesi gereken hiçbir uzlaşmaya yanaşmadan hızla hedefe yürümek kararı her adımlarında belli oluyor. Çünkü biliyorlar ki vakit yitirirlerse toplumda ve sandıkta aleyhlerine gelişmeler ve toparlanmalar olabilir. Sonuçta Türkiye faşizmden de beter bir modele, dinci devlet rejimine doğru hızla kaymaktadır. Cumhuriyet, başyazı, 8 Ekim 2007. Yukarıdaki saptamalar gerçeği ifade ediyor ve bu saptamalarla birlikte faşizmden de beter bir dinci devlet modeline kayışımızın ne zaman başladığı hemen bütün zihinlerde yanıtı aranan bir soru. Bu soruya kısa bir yanıt verilebilir. Bugün AKP gibi muhafazakar nam altında dinci bir devletin temellerini atan ve atmayı sürdürecek bir partinin iktidara gelmesini sağlayan öğeler, ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra başladı. Gelişti ve çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü noktaya geldi. Atatürk'ten sonraki geriye sayım süreci ölümünden hemen sonra, İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, CHP'nin tek başına iktidarda olduğu dönemde başladı. Karşı devrimi başlatan ilk olaylar, ilk uygulamalar 1940-1950 yılları arasındaki bu süreçte izlendi. Karşı devrim hareketleri 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin CHP iktidarını yıkarak tek başına ülke yönetimini ele almasından sonra ivme kazandı. Demokratik rejim içinde Atatürk devrimlerinden sapan uygulamalar 27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonraki tek başına iktidar dönemlerinde de gelişerek sürdü. 1960-70, 1970-80, 1980-2002 tarihleri arasında gelip geçen bütün iktidar dönemlerinde geriye yönelik hareketler, uygulamalar sürdü. 2002'de AKP tek başına iktidara geldiği zaman Atatürk devrimleri gerçek değerinden zaten çok şey yitirmişti. AKP Avrupa Birliği tutkusunu kullandı. ABD, Orta Doğu'daki egemenliğini sürdürmek, pekiştirmek için dinci devletlere model olacağı iddiasıyla ılımlı İslam modeline can vereceğine inandığı AKP iktidarını destekledi. Türkiye, çağdaşlıktan, aydınlanma döneminden ve Atatürk'ten AKP aracılığı ve Batı'nın desteğiyle adım adım uzaklaştığı uzaklaşıyor. Bugün bu noktaya nasıl geldik? Atatürk'ten sonra gelen ayrımsız bütün iktidarların bu noktaya gelişimizde payı vardır. Bilinen somut olaylar, uygulamalar bu gerçeğin yatsınmasına izin vermeyecek nitelik ve içeriktedir. Bu kitap elbette bilimsel bir çalışmanın ürünü değildir. Bu kitap, Atatürk'ten bu yana bugünleri hazırlayanlara ve olaylara topluca bakan, ülkemizin Atatürk'ün binbir emekle kurduğu laik cumhuriyetten, onun aydınlık çağından ve reformlarından koparılışını izleyen bir gazetecinin geçmişten bugüne uzanan ufuk turudur. Bu kitap, 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'ten 5 yaş küçük bir gazetecinin bir çeşit yaşam öyküsüdür. Atatürk'le doğan, Atatürk'le yaşayan, bugünleri içi kan ağlayarak izleyen bir gazetecinin ana defteri de diyebilirsiniz. İddiası olmayan bu kitap, Atatürkçülere, Atatürk'le yaşayanlara saygıyla sunulur. Atatürk'ün ölümüyle başlayan karşı devrim hareketleriyle ilgili dönemlerde Atatürkçü düşünceden ve devrimlerden saparak Türkiye'nin ve laik cumhuriyetin aydınlanma çağının yazgısını dinci bir partiye teslim edenlerle bağlantılı gelişmeleri saptamak için beğeninize sunduğumuz ufuk turunda. Atatürk Araştırma Merkezi yayınlarından Diyanet İşleri'nin Atatürk'le ilgili yayımladığı kitaplardan, Atatürk'le ilgili anıları özenle derleyen Oğuz Akay'ın 2006'da yayımladığı Benim Sofram bu kitabından, Profesör Doktor Çetin Yetkin'in Karşı Devrim 1945-1950 eserinden, Falih Rıfkı Atay'ın başta Çankaya olmak üzere Atatürk'le ilgili diğer kitaplarından, Şevket Çizmeli'nin Menderes Demokrasisinin Yıldızı kitabından, Ana Muhalefet Partisi'nin yayımladığı çeşitli kitaplardan, internetin çeşitli sitelerindeki bilgilerden yararlandım. Yukarıda eserleriyle adı geçenlere, ilgilendiğimiz konuda benimle konuşan, bilgi verenlere teşekkür borçluyum. Cüneyt Arcayürek. Giriş 1. 1933-34. Kız Lisesi'nin arka bahçesinden gelen trompet seslerine boru sesleri karışıyordu. Arka bahçede kurulu derme çatma mutfaklarda büyük, çok büyük kazanlarda öğle akşam yemekleri hazırlanıyordu. Yurdun dört bir köşesinden, illerden gelen izciler, Ankara Kız Lisesi ile kimi erkek liselerinde yatıyor, okul bahçelerinde Cumhuriyet'in yıl dönüm törenlerine katılmak için hazırlık yapıyorlardı. Çocuğun annesi resim işi öğretmenliğinden memuriyete geçmiş, genç ama dul, çoktan yitirdiği eşi İzzet Fettah Bey ile İstanbul'dan Anadolu'ya Ulusal Kurtuluş Savaşı sıralarında göçen, devrimlere sadık, çocuklarını aynı amaçla yetiştiren bir kadın, bir cumhuriyet kadını. Genç yaşta dul kalan Mesrure Hanım memuriyetten aldığı maaşla iki oğlunu büyütürken, her cumhuriyet bayramında sol yakasına altı oklu küçük bayraklı rozetiyle tek siyah kostümünü dolaptan çıkarır, okuldaki törenlere katılır, akşamları çocuklarına Mustafa Kemal'in sadece askersel alandaki savaşlarını değil, kısa sürede yarattığı, uyguladığı devrimleri anlatırdı. Çocuk sorardı, anne, Mustafa Kemal büyük mü? Anne duraklamaksızın, büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetmez oğlum, der ve eklerdi. Bir gün onun büyüklüğünü anlayacaksın. O gün iki kez geldi. Ankara Kız Lisesi öğrencileri, şimdi yanlış anımsamıyorsa, her baharda Atatürk'ün Gazi Orman Çiftliği'ndeki Marmara Köşkü'ne davet edilirdi. Öğrenciler, öğretmenler, lisede görevli memurlar, kimileri çocuklarıyla birlikte Marmara Köşkü'ndeki bahar pikniğine katılırlardı. Atatürk, belirli bir saatte dinlendiği köşkten çıkar, öğrenciler, öğretmenler ve memurlar tek sıra dizilerek Atatürk'ün önlerinden geçmesini beklerlerdi. Çocuk, karşısında Atatürk'ü gördüğü zaman uzattığı elini öptü. Başını kaldırıp bakamıyordu. Atatürk öyle heybetli görünüyordu, öyle büyüktü ki gözünde, başını kaldırıp bakamıyordu. Uzun parmaklı, yumuşak bir el. El sonra çenesinden tutup başını kaldırır, yanağı okşar ve geçerdi. Bir daha unutamadığı uzun parmaklı, pamuk gibi eli iki kez öptü çocuk. O çocuk bendim. Yıllar sonra büyüdükçe Atatürk'e, devrimlerine emanet ettiği cumhuriyete sadık kalmanın, devrimlerini savunmanın yaşam koşulu olduğunu anlayacaktı ve 1928 doğumlu çocuk, atasının ölümünün üzerinden 69 yıl geçtikten sonra 2007 yılının Ekim ayının bir günü Çankaya'daki Atatürk Müze Köşkü'nü gezdikten sonra 3. kattaki Büyük Önder'in manevi evlatlarına tahsis edilen küçük odaların bulunduğu dar koridora konmuş deftere şunları yazdı. Atatürk'le doğdum, Atatürk'le yaşadım, Atatürk'le öleceğim. 1921. Mustafa Kemal Paşa'nın Çankaya Köşkü'nün camekanlı küçük giriş kapısında sonradan üstü örtülen, bambu bir oturma grubunun bulunduğu havuzu taşağı girmeden önce gelenleri sanki Habeş asıllı Nesip Efendi karşılıyor. Nesip Efendi'nin bir özelliği bütün tanıdık telefon numaralarını ezbere bilmesi ve diğer bir özelliği ise güncel yaşam alanı taşlıktan hemen güney ucundaki yemek masasından yansıyan konuşmalara tanık olmasıydı. Müze köşke gittiğim gün dün gibiydi. Kim anılarda yaşayan tarihsel bir günü anımsadım. Çankaya'daki akşam yemeklerinde Atatürk, ölümüne kadar beraber olduğu Mazhar Müfit Kansu'yu göstererek birkaç kez, ''Bu Mazhar Müfit Kansu yok mu? Kendisine Erzurum'da tarih 17-25 Haziran 1919, tesettür yani örtünme kalkacak, şapka giyilecek, Latin hurufu yani harfleri kabul edilecek dediğim ve bunları not etmesini söylediğim zaman defterini koltuğunun altına almış ve bana hayalperest olduğumu söylemiştir.'' dedi. Nitekim ulusal zaferden hemen sonra garip bir şey demişti. Başarıya inanmayanlar inananlar kadar haklıydı. Falih Rıfkı Atay'a göre Mustafa Kemal yeni harflerin kabul ve uygulaması sırasında şunları söylemişti. Büyük taarruza karar verdiğim zaman 1922 İsmet Paşa'ya göreceksin neler olacak demiştim. Şimdi size söylüyorum, göreceksiniz neler olacak. Göreceksiniz neler olacak derken bugünlerde görebilmiş miydi acaba? 2002 yılında Atatürk'ün çağdaşlığa ulaşmanın önemli aracı gördüğü demokrasiden yararlanarak, halkın dinsel duygularını kullanarak iktidarı ele geçirenlerin, ülkeyi laiklikten saptırma doğrultusuna yönelebileceklerini, kuşku yok, biliyor, görüyor ve bu nedenle devrimlerinin temel yapısı laikliği toplumun sindirmesine çalışıyordu. İleriyi gören, gerçekçi Atatürk hiç kuşku yok, kendinden sonra kim olursa olsun gelecek yöneticilerin ve kadroların devrimlerinden ödün vermeyeceğine inanmadı. Son zamanlarda özellikle 2002'den beri laik rejimi ve Atatürk'ün devrimlerini korumaktan çokça söz ediliyor, açıklamalar yapılıyor. Bir anının, Cemal Rıfat'ın aktardığı olayda Atatürk'e bakalım. 1924 ilkbahar aylarındaydı. Erzurum ve Pasinler'de depremden birçok köy yıkılmıştı. Gazi Mustafa Kemal yıkılan köyleri bizzat görmek için Pasinler'e gelmişti. Zarar gören civar köylerin halkı Pasinler'de toplanmıştı. Mustafa Kemal zarar gören halkla görüşmek için okulun önündeki meydanın bir köşesine maiyetiyle birlikte oturmuştu. Gazi Paşa ilk önce kaymakamla yapılacak işler üzerinde görüştü. Sonra etrafını çeviren halkın içinden ihtiyar bir köylüyü çağırdı. ''Depremden çok zarar gördün mü baba?'' diye sordu. Bu ani ve beklenmedik soru karşısında ihtiyar şaşırdı. Kollarını göğsüne bağladı. Boynunu büktü, bir şeyler söylemek istedi. Gazi Paşa ihtiyarın duraksadığını görünce tekrar sordu. ''Hükümet sana kaç para verse zararını karşılayabilirsin?'' İhtiyar Kürt şivesiyle ''Valle padişah bilir'' dedi. Atatürk gülümsedi. İhtiyarın ne demek istediğini tamamen anlamıştı. Yumuşak bir sesle, ''Baba, padişah yok. Onları siz kaldırmadınız mı? Söyle bakalım, zararın ne? İhtiyar yineledi sözünü. Padişah bilir. Bu yanıt karşısında Atatürk'ün yüz çizgileri aniden değişti. Kaşlarını çattı ve kaymakama döndü. Siz daha devrimi yaymamışsınız, dedi. Bir anda dona kalan kaymakamın imdadına yetişmek ister gibi genç tahrirat katibi öne atıldı ve görevini başarmış insanlara özgü bir ağırbaşlıkla ''Köylere tamim ettik, genelge gönderdik.'' dedi. Gazi Paşa'nın yüzü daha ziyade karıştı. Kaşlarını yukarı kaldırdı. ''Oğlum'' dedi, ''tamimle devrim olmaz.'' ''Devrim elbette genelgelerle anlatılamaz. Hala din kültürüne bağlı geniş kitlelere, laikliği ve devrimlerin değeri il il, kent kent, köy köy, mahalle mahalle gezilerek anlatılmadıkça. Nutuklarla, açıklamalarla laikliğin korunup kullanması gerektiği sürekli anlatılmadıkça. Bu ülkede dindar bir cumhurbaşkanı özleme kışkırtılarak oy sömürüsü için kullanıldıkça. Yaşadığı dönemin kısıtlı iletişim olanaklarına karşı halkı aydınlatmak için büyük çaba harcayan Atatürk gibi çaba gösterilmedikçe, ulusal bir seferberlik uygulanmadıkça. Atatürk devrimleri ve özünü teşkil eden laiklik korunabilir mi? Atatürk'ü sevmek, Anıtkabir'i her fırsatta ziyaret ederek onun bıraktığı cumhuriyete bağlılığı sergilemek, kuşku yok, bir ulusun kurtarıcısına, aydınlığa çıkışını sağlayan büyük insana duyulan saygıyı, sevgiyi gösteriyor. Ama bu yeterli mi? Tarihten bir ses. Biliyorum, kimi yurttaşlar bir cumhuriyet döneminin yeterince güçlü olamayacağından korkuyorlar. Bu yönetimin yeter gücü yoktur diyorlar. Ama dürüst yurttaş, başarıya ulaşmakta olan bir deneme sırasında kuramsal ve zamansız bir korkuyla bizi bunca zaman özgür ve güçlü yaşatan bir yönetimden vazgeçebilir mi? Dünyanın en güzel umudu olan bu yönetimin günün birinde kendi kendini koruyamayacağı düşünülebilir mi? Sanmıyorum. Benim inancıma göre bu yönetim bütün dünyanın en güçlü yönetimidir. Yalnız bu yönetimde her insan yasanın çağrısıyla, yasanın yardımına koşar ve kamu düzenindeki aksaklıkları kendi işinin aksamaları gibi görür. İnsan kendi kendinin yönetimine güvenemez diyenler oluyor. Peki insan başkalarının yönetimine mi güvenebilir? Kral kılığına girmiş melekler mi yönetecek insanları? Bırakın tarih versin bu sorunun karşılığını. Bu saptamalar 200 yılı aşan bir zaman önce 4 Mayıs 1801'de ABD başkanlarından Thomas Jefferson'a ait. Bu söylem 2002 yılından beri zihinleri kurcalayan bir soruya yanıt aramak gerektiğini duyumsatıyor. Evet ama hangi cumhuriyete? Atatürk kurduğu cumhuriyete mi, yoksa ılımlı İslam'dan İslam'a geçişi sağlayacak olan cumhuriyete mi? Anayasal rejime doğru ve bir gün Erzurum Kongresi'ne Mazhar Müfit Kansu Mustafa Kemal Paşa'ya "Bu hareketin sonu ne olacak?" demiş. Mustafa Kemal Paşa soruyu soruyla yanıtlamış. Ne olsun istiyorsun? Mazhar Müfit, cumhuriyete mi gidiyoruz? Mustafa Kemal, bunda şüphe mi var? Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani anayasa, Atatürk'ün devamlı kontrolü altında meydana gelmiştir, diyor Falih Rıfkı Atay. 1968'lerde Atatürk neydi sorusuna yanıt arıyor. 1 Aralık Cumhurbaşkanı'na veto ve fesih hakkı verilmek meselesi çıktı. Herhangi bir krize karşı Atatürk bu iki hakla silahlanması gerektiği inancındaydı. Mecliste tartışmalar günlerce sürüp gitti. Veto ve fesih haklarına karşı koyanların ikisi Şükrü Saraçoğlu ve Mahmut Esat Bozkurt'tu. Bir akşam Atatürk, "Çağırınız onları buraya," dedi. Geldiler. Sabaha kadar kendileriyle tartıştı. Ve sabahleyin veto ve fesih haklarından istemeyerek vazgeçti. Mustafa Kemal Atatürk gerçekçiydi. Onu ulusal savaşta cumhuriyeti ilan ederken, devrimlerini açıklayıp uygulamaya koyarken birlikte olduğu arkadaşlarından ayıran özellik, o belki okul yıllarında kuşku yok orduya katıldıktan sonra Osmanlı Devleti'nin çöktüğünü, yeni bir devlet kurmasının yatsınamazlığını gören tek adamdı. Daha sonraki bölümlerde isimleriyle, sıfatlarıyla kimler olduğunu göreceğiz. Ulusal savaştan önceki yıllarda arkadaşlarının hem de yakın arkadaşı olanların bir kısmı Amerikan mandasına taraftardı. Bir kısmı, hatta önemli bir bölümü, saltanat ve hilafetin kalmasını savunan kişilerdi. Mustafa Kemal mandacı olanları yanına çekti. Saltanat ve hilafeti taraf tutanları dehasına özgü harikulade siyasal manevralarla saf dışı bıraktı. çözüm bugünün işlerinden değildir. Mustafa Kemal Atatürk, nutukta 1921 Ocak ayının 30. gününü anlatıyor. İstanbul'daki Sadrazam Tevfik Paşa'ya çektiği telgraftaki anayasa temel maddeler içeriğindeki metnin açıklamasını yaparken, bu tel yazımda temel maddelerini bildirdiğim anayasa, 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, daha 10 gün önce yani 20 Ocak 1921 gününde meclisten çıkmıştı. Meclisin ve ulusal hükümetin durumunu, yetkisini, kuruluş biçimini ve niteliğini saptayıp belirten ilk yazıdır. Meclis 23 Nisan 1920'de açıldığına göre bu anayasanın meclisten çıkabilmesi için 9 aylık bir zamanın geçmesi gerekmişti, diyor ve açıklamaları bugünlere, din konusundaki gelişmelere ışık tutacak içerikte. Yasa maddelerinin birincisi de Büyük Millet Meclisi, yasama ve yürütme güçleri devleti bağımsız olarak kendisi yönetir biçimindeydi. Bu maddeyle meclise verilen yetkinin bile meclisteki Temel Haklar Komisyonu'nun hazırladığı gerekçeye göre geçici olması gerekeceği doğaldı. Geçici nitelikte olan bir kurumun yetkisi de varlığı süresince olur. Temel Haklar Komisyonu'nun görüş ve düşüncesi mecliste de böylece belirdi. Dahası meclis üyelerinden birçokları amacın açıklanmasında komisyonun dediklerini eksik bularak iyice açıklanmasını istediler. Dediler ki, birinci maddenin başına hilafetin ve padişahlığın kurtarılmasına, yurt ve ulus bağımsızlığının sağlanmasına değin biçiminde açıklık verici sözler eklemek gerekir. İkinci maddedeki amacın gerçekleştirilmesine değin sözü yerine de yukarıdaki açıklayıcı sözlerin konulması gereği istendi. Bu konu çok tartışmalara yol açtı. Kimi milletvekilleri yalnız halifelik sözcüğünü koyalım, bu padişahlığı da kapsar dediler. Kimi hoca efendiler bunu kabul etmediler. Halifelik manevi bir iştir düşüncesinde bulundular. Halifelikte dinsel görev yoktur diyenlere hoca efendiler şu yolda yanıt verdiler. Padişahlık egemen olduğu ülkelerle ilgilidir. Halifelik ise yeryüzündeki bütün Müslümanlarla ilgilidir. Bu tartışmalar günler ve günlerce sürüp gitti. Çarpışan görüşlerden biri açıktı. Halife ve padişah vardır ve var olacaktır. O var olunca bugünkü durum, biçim ve yetki geçicidir. Halife ve padişah katının çalışır duruma gelmesini sağlayıncaya dek, Ankara'da toplanmış olan bir takım kişiler geçici tedbirlerle çalışacaklardır. 37 gün sonra 25 Eylül'de bir gizli oturumda meclise bazı açıklamalar yapmayı yararlı gördüm. Türk ulusunun ve onun biricik temsilcisi bulunan Yüce Meclis'in yurt ve ulusun bağımsızlığını, yaşamasını güven altında bulundurmaya çalışırken halifelik ve padişahlık da halife ve padişahla bu denli çok ilgilenilmesi sakıncalıdır. Çözüm bugünün işlerinden değildir. Sorunu kökünden çözümlemeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Daha sonraki yıllarda çözümleyici, her biri geri kalmış bir topluma çağ atlatan devrimleri üzerinde çalışan görüşmeleri zamansız bulur ve şimdi bu konunun ele alınması zamanı değil der, tartışmaları kapatırdı. Zamanı geldiğinde Mustafa Kemal Paşa ilk önce saltanata son verecek ve sonra halifeyi yurt dışına gönderecektir. İşte ilk anayasanın geniş tartışmalarla kabul gören kimi maddelerine Mustafa Kemal'in sapladığı kimi ilkeler. Egemenlik kayıtsız ve koşulsuz ulusundur. Yönetim yöntemi halkın kendi alınyasını eylemli olarak kendinin yönetmesi ilkesine dayanır. Yürütme gücü ve yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. Din buyruklarının yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'nindir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken halkın işine en uygun ve zamanın gereklerine en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca seçilen başkan bir seçim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu'nun da doğal başkanıdır. Bu bilgileri sıralamaktaki neden, Mustafa Kemal Paşa'nın din ve devlet işlerini birbirinden ayrı tutmak, ulusu ve devleti dinin tutsaklığından kurtarmak için ulusal zaferin kazanılmasından çok önceleri Büyük Millet Meclisi'nde büyük çaba sarf ettiğini bir kez daha yinelemekti. Yıllardan bu yana Adnan Menderes'in Demokrat Parti grubuna siz isterseniz hilafet de getirebilirsiniz demesinden sonra, gerçi hilafetten bugün de söz edilmiyor ama, Mustafa Kemal Paşa'nın 1921'den başlayarak aşama aşama din devletinden kurtulmak için verdiği savaşımın son merhalesi ve kesin sonucu olan laikliği yeniden tarif etmek. Laikliğin içini boşaltmak, eğitim sistemini her olanakta gerici saptamalara zemin yapmak gibi uğraşı ve uygulamalar, Cumhuriyet'in 80. yılından itibaren AKP hükümetinin icraatında öncelikle yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan, önceleri şeriat devletini övmüş olan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu.